Ayrım 13.
Sayfa 177. İpşir Mustafa Paşa, haris, yalancı, düzenbaz, gaddar, kanlı 17. asrın vezirleri arasında karanlık, kirli bir simadır. Haftalarca Sivas'tan ta Çerkeş'e kadar peşinden ağır ağır takip ettiği ihtiyar ve saf Vardar Ali Paşa'yı pek mükemmel aldatmıştı. Gönderdiği mektuplarda Vardar'a karşı bir köle zilleti göstermiş, bir bendesi olduğunu bildirmiş, onunla aynı fikir ve davada olduğunu yazmış, en son mektubunda da Çerkeş sahrasında gelip elini öpeceğini ve oradan Üsküdar'a beraber gideceklerini arz etmişti. Vardar da İpşir'i manevi bir oğul bilerek ziyafetler hazırlatmış ve bizzat kendisi paşa oğlunu karşılamaya çıkmıştı. İpşir ise ordusunu cenk nizamına koymuş, kendilerini dostça karşılamaya çıkan Vardarlılara ani bir baskın yaparak onları tarumar etmiş ve kendisinden başı istenilen ihtiyar Vardar Ali Paşa'yı yakalamaya muvaffak olmuştu. Vakayı gözüyle gören Evliya Çelebi'yi dinleyelim. İpşir'in atlı öncüleri Çerkeş suyu kenarına geldi. Nice yaya askerleri Vardar ordusuna girdiler. Arkaları da ağır ağır gelmeye başladı. Su kenarındaki öncüler birden Vardar'ın askerine bir yaylım kurşun serpti. Arkadan gelen İpşir askeri de hepsi dal kılıç Allah Allah diye gürleyip Vardar ordusuna girdiler. Neye uğradığını bilemeyen Vardarlı'ya öyle bir satır çaldılar ki felek de beğendi. Vardar Ali Paşa bu hali görüp o da Allah Allah diyerek 300 nefer iç oğlanı ile İpşir askerine kılıç vurmaya koyuldu ise de Bade Harabül Basra. Yanındakiler dağıldı. Biçare Vardar at boynuna düşerek bizim bulunduğumuz tepeye doğru kaçmaya başladı. Fakat İpşirli yetişip üzerine üşüştüler. Dal kılıç olan Vardar nicesini attan aktardı ama akıbet yaralandı. Atından düştü yakaladılar. Başka bir ata bindirerek İpşir Paşa'ya götürdüler. Yanındaki iç oğlanlarının hepsini kestiler. Ortalık mahşer yerinden örnekti. Vardar'ın ordugahı yağma ediliyor, Vardarlı kaçıyor, peşlerine düşen İpşirliler de yetişebildiklerini kırıyordu. Baktık gördük ki kaçanlar bizim tarafa doğru geliyor. Oğlanlarıma aman iki asker arasında kalmayalım aşağı şehre inelim dedim. Atlarımıza binip şehre kaçtık. Mahkemede Kadı Efendi'ye sığındık. Mahkeme pencerelerinden Çerkeş sahrasında olan hengameyi tam 7 saat temaşa ettik. Öğleden sonra cenk sükunet buldu. Kadı Efendi şehir ayan ve eşrafı ile İpşir Paşa'ya zaferini tebrike gittiler. Kafileye ben de katıldım. Vardar'ın otağı etrafı kızıl kan içindeydi. İpşir'in huzuruna çıktık, yer öptük, hepimize yer gösterdi. Emretti Köprülü Mehmet Paşa ile Karasefer Paşa'yı getirdiler. İpşir Köprülü'nün aksakalını öperek bir kat ağır esvap ve bir samur kürk verdi. Üst yanına alıp oturttu. Sonra Vardar Ali Paşa'yı getirdiler. Başta ihtiyar Köprülü Paşa çadırda bulunanların hepsi ayağa kalkarak karşıladı. Evvela söze Köprülü Mehmet Paşa başladı. Koca vezir Vardar Ali Paşa, bizi kaydübende çektin, men dakka dukka. Sen bu dünyanın kahpe olduğunu bilmedin mi? Nerede bunca malım? Nerede bunca kölelerim, oğlanlarım? Bizi bozup kırıp tuğlalarımın önüne dizerek yalın ayak, açık baş, aç ve bilaç getirdin. Nerede benim vezirliğim? Sende devlet ırzına riayet yok muydu dedi. Vardar Ali Paşa, hepimizin malı şimdi bu İpşir Han'ın elinde, ondan al dedi. Ben o gün Defterdarzade Mehmet Paşa Efendimizin yanına dönmek üzere İpşir Paşa'nın ordugahından ayrıldım. Menzilleri Ilgar'la alıp aynı günün akşamı Mürtet Ovası'nda Paşa'ya ulaştım. Evliya Çelebi Vardar'ın yakalanıp İpşir Paşa'ya götürüldüğü sırada Çerkeş şehrinde bulunuyordu. İki vezirin ilk karşılaşmasını görememişti. Bu sahneyi de Vaka Nüvis Naima Efendi anlatıyor. Vardar'ı pazısından mızrakla vurulmuş yaralı olarak getirdiler. İpşir Paşa güya hatır sormak için, ''Paşa baba bu ne haldir, niçin kendini böyle bir davaya attın?'' dedi. Saf ve mert Vardar'ın katmerli kahpe İpşir'e söylenecek pek çok sözü vardı. Önce, ''Ben ne yaptım?'' dedi. ''Sivas'ta halkı soymadım, zulme karşı baş kaldırdım. Bu şimdi kesilecek baş mıdır?'' Sonra birden parladı. ''Ulan İpşir'' diye bağırdı. ''Benden senin nikahlı karını istediler. Ben senin ırzını namusunu korudum. Karını vermedim ve isteyenlere karşı isyan ettim. Sonra aynı adamlar senin gibi ahlaksız kahpeyi benim üstüme musallat ettiler.'' dedi. İri yarı ihtiyar Vardar Ali Paşa boşnak ağzıyla acı acı bağırırken kısa boylu cılız ve kuru bir adam olan İpşir Paşa'nın verilecek hiçbir cevabı yoktu. Otağın içini doldurmuş olan hizmetkarlarının yanında yerin dibine geçmiş, ''Bre dışarı çıkın'' diye adamlarını kovdu. Ardından Vardar'ı da çıkardılar. Otağın bir bölmesinde boğduktan sonra başını kestiler. İbşir Paşa Kesikbaşı İstanbul'a gönderdi. Bu Kesikbaş orada Bab-ı Hümayun önüne konulacak ve İstanbul halkına teşhir edilecekti. Devlet sözünün ayağa düştüğü, vur vuranın, kır kıranın, kap kapanın ne karışık ne kötü devirdi. Vardar Ali Paşa'nın divan efendisi Niksarlı Halil Efendi adında bir zat vardı. Memleketinin ayan ve eşrafından zengin adamdı. Ali Paşa'nın kahyası ve diğer ağaları çadırlarında basılıp yakalanır ve öldürülürken, o hengameden nasılsa baş kurtarmış, at sırtına düşerek Sakarya Nehri'ne doğru kaçmış. Fakat bu nehri geçerken su içinde evliyanın, Paşa Efendimiz dediği Defterdarzade Mehmet Paşa'nın Leventleri tarafından yakalanmıştı. Elleri arkasına bağlanarak bu paşanın huzuruna çıkarıldı. Halil Efendi sığı sıklan, bitap ve perişan. Sultanım, Erzurum'a gidip gelirken Niksar'da benim evime kondu. Kudretim, takatım neyse sana hizmet ettim, nimetimi yediniz, o hakkı riayet et dedi. Paşa, paran nerede diye sordu. Biçare adam, atlarımda yüklü 3000 altınım var dedi. Paşa Hazretleri bu altınları aldı. Halil Efendi ile Çıplak Ali adındaki hazine darının başlarını kestirdi. Ve bu iki garip başını İstanbul'a yolladı. Vardar'ın tenkiliğine iştirak etmiş oluyordu. Çomar Bölükbaşı. Osmanlı Devleti'nin mutlakiyeti mutlaka sınırsız koyu istibdad ile idare edildiği devrindeki valiler ve sancak beyleri, bilhassa bu çağlarda içinde dağ padişahlığı davasına çıkanlar da bulunan Bölükbaşı denilen sergerdeler vasıtasıyla asker yazıp toplarlardı. Bölükbaşılar Sarıca ve Sekban Levent denilen ve her biri vurucu, kırıcı, zehri, katil, şahbaz yiğitleri bulup çıkarıp asker yazmakla kalmazlar. Bu işi kimin adına yapıyorlarsa onun sancağı altında topladıkları askerin kumandanlığını da üzerlerine alırlardı. Kurt sürüsünün başına geçmiş kaplan misali adamlardı ve istisnasız boy, boz, el, ayak, pençe, pazıyla ve yüz çizgileriyle heybet ve dehşet bakımından da göz doldururlardı. Üstün kılıç sahibi birer demir şövalyeydiler. Aslında da o müthiş sarıcalar, sekbanlar ve leventler başka türlü baskı altında tutulamazlardı. Cenge sevk edilemezlerdi. Burada 17. asır ortasında yaşamış büyük muharrir ve seyyah Evliya Çelebi'nin zengin renkli ressam fırçasına benzeyen kalemiyle bir bölükbaşının portresini çizeceğiz ve hayatını anlatacağız. Macerasını naklettiğimiz Gürcü Abdünnebi Ağa'nın bölükbaşılarından Çomar Bölükbaşı, Malatya havalisine dolaşır İzoli aşireti Kürtlerinden bir şahbaz ve bahadır gençti. Evliya Çelebi onu ilk defa Eskişehir ile Seyit Gazi arasındaki dağlarda bir orman içinde görmüştü. Usta yazar hatıralarını şöylece naklediyor. Hicri 1059 yılında miladi 1646 yılı Temmuz başlarına rastlayan günlerde Sadrazam Kara Murat Paşa'nın aldığı mektuplarla ulak olarak o sırada hizmetinde bulunduğum Şam valisi Murtaza Paşa'ya gidiyordum. Menzil Beygiri ile bir dağlık içinden geçerken bir gece dağda kaldık. Sabahleyin erkenden kalktım, abdest alırken Şecaat Rüstemi ve Mehabet Aslanı gibi bir adam belirdi. Kendinden erlik umulan bu yiğit atı ve donuyla dağ içinden çıkmış gelmişti. Ama atı da kendisi de bitap. İçimden bu bir iyi alamet değildir dedim ve göz ucuyla adamın ahvalini tecessüs ettim. Sonra kendisinden öğrendim ki Üsküdar Muharebesi bozgunundan kaçmış Gürcü Nebi'nin bölükbaşısı meşhur Çomar Bölükbaşıymış. Adamı derhal yanıma çağırdım. Hal ve hatır sorduktan sonra kalktım iki yanağından öptüm. Öptüm ama sanki otalak bir zehir içtim. Bıyıkları kulaklarına yetişmiş, sakalı matruş, bir acayip kıyafetli, çirkin, efali, bed bir mertti. Cilveyi hoş görüp, bre menzilci çabuk, çabuk bize tütün ve kahve getir. Heybemizde hazırdan ne varsa getir bu kardeşle yiyelim dedim. Önce yemek istemedi, kalktı kaldırmadım. Yok dedim, elbet ki bir lokmamızı yemelisin. Çaresiz oturdu yemeye başladık. Söz açıp, dünya ve ahiret kardeşim ol, devletten düşmüş yiğide benzersin. Atların zebun olmuş, ne yerlisin. İsmin nedir bana bağışla ve ahvali pür melalini bir bir anlat dedim. Madem ki bana kardeş dedin, ben de kardeşliği kabul ediyorum dedi. Artık sen benden eminsin, ben de senden. Ben İzoli Kürtlerinden ve Gürcü Nebi'nin baş bölükbaşısıyım. Üsküdar cenginde bozulup dağdan dağa kaça kaça buraya yetiştim ve sana rastladım. Hemen yerimden kalktım, yine yüzlerini gözlerini öptüm ama sanki insan yüzü değil kösele öpmüştüm. Kılları neşter gibi ciğergahıma ve dudaklarıma battı. Kardeş, ben seni artık bırakmam. Ben Şam valisi Murtaza Paşa'nın en yakın adamlarından biriyim. Üsküdar cengini de o cenkte senin şecaat ve dilaverliğini de gördüm. Ben seni Murtaza Paşa efendimin kapısına götürürüm dedim. Canım minnet, ben de giderim ama atlarım zebundur. Üsküdar'da Bozulalı'dan beri gündüz Sarp dağlarda yatarım, gece yollarda giderim. Fermanlı oldu, köylere ve kasabalara uğramaktan korkarım. Nihayet açlık canıma tak etti, burada sana rastladım. Seni basıp tepeleyip senden bir şikar alalım derken Hızır gibi tatlı dilinle sen bizi avladın. Fakat siz ulaksınız, atlarınız zinde. Ben cenk görmüş bu yorgun atlarda size nasıl katılabilirim dedi. Kardeş dedim, senin hatırın için ben de ılgarla gitmem, menzil menzil giderim. Atların kalırsa sana at verelim, hemen durma gidelim. Birbirimize sadakat yolunda yeminler verdik ve birlikte yola düzüldük. Öyle tahmin ediyorum ki Çomar Bölükbaşı Evliya'ya rastladığı zaman yalnız değildi. Yanında 100 neferden çok fazla sarıcası Levendi vardı. Evliya Çelebi bunu çok müphem kaydediyor. Beraberce Şam'a gittiklerinde Murtaza Paşa Lübnan dağlarında Asi Dürzi şeyhlerine karşı geniş bir tenkil hareketine girişti. Muharrir şunları söylüyor. Vergi borçları istenildiği zaman bu şeyhler bizim devlete asla borcumuz yoktur. Paşa bildiğinden kalmasın diye gönderilen mübaşirleri kovdular. Bu haber gelince Asi şeyhlere karşı cenge çıkıldı. Şamlı Osman Ağa 3000 çatal fitilli yiğit ve Çomar Bölükbaşı ile yeni gelmiş 7 bayrak pür silah sarıca yiğitleri önce oldular. Murtaza Paşa Şam'dan Sivas valiliğine nakledilince Çomar Bölükbaşı'yı Niksar şehri subaşılığına tayin etti. Serger de bu vazifede 6 ay kadar kaldı. Paşa Sivas'tan ayrılınca yerine Merzifonlu Dilaver Ağa adında biri tayin edildi. Bu adam zimmetine miri malı geçirmiştir diyerek Çomar'ı tevkif ettirdi. Mal ve para nesi varsa müsaadere ettirdi. Hapisten 5 parasız ve yalın ayak yarım papuçla çıkan Çomar Bölükbaşı derhal 100 yiğit bulup bir çete kurmakta güçlük çekmedi. Ve bu 100 kişiyle doğruca Merzifon'a giderek orada Dilaver Ağa'nın çiftliğini bastı. 50 at ve daha ne bulduysa alarak çiftliği ateşe verdi. Ve adamlarıyla beraber Van'a kaçtı. Orada Vali Şemsi Paşaoğlu Mehmet Emin Paşa'ya kapılandı ve bu paşanın baş sergerdesi oldu. Doğu Anadolu'nun fatihi olan Yavuz Sultan Selim zamanından beri o taraflar yerli ağaların elinde yurtluk, ocaklık, malikane olarak bırakılmıştı. Bu ağalar devlete senelik bir vergi öderler ve yerlerinde birer hükümdar gibi yaşarlardı ve han ünvanını taşırlardı. Bu hanların üzerinde bir gözcü ve senelik vergilerini toplamak üzere devlet Van'da bir vali bulunduruyordu. Vergilerini vermemekte ayak direyen Hakkari Han'ı Yezdan Şirhan ve Hoşap Han'ı Mahmut Han ile Van valisi Mehmet Emin Paşa'nın arası son derece açıktı. Eline Çomar Bölükbaşı gibi bir adam geçince dünyalar onun oldu. Van yiğitlerinin başına gelen Çomar bu hanların köylerini yağmaya başladı. Çeteye çıkıp her seferinde binlerce koyun, sığır, yüzlerce esir ve kelleyle döndü. Bayrağı altındaki yiğitler de onun sayesinde tüylerini düzdüler. Bu sefer Mehmet Emin Paşa'nın kafasında bir acayip yel esti. O da Van'da bir hanlık kurmak sevdasıyla isyan etti. Fakat üzerine gönderilen Diyarbakır valisine mağlup oldu. Bir gece kapandığı Van kalesinden kementle inerek at sırtına düştü. Van'dan kaçarak 9 günde Ilgarlı İstanbul'a geldi. Ve o sırada sadrazam olan eski veli nimeti Melek Ahmet Paşa'ya sığındı. Suçu affedilerek Rumeli'de Köstendil sancağına gönderildi. Çomar Bölükbaşı da Emin Paşa'dan sonra Van'da durmak bana haramdır diyerek Bitlis Hanı'nın yanına kaçtı ve bu hükümdarın bir mükellef ağası oldu. Bitlis'te huzur içinde yaşarken Vanlılar Çomar'ı davet ettiler. O da bu daveti kabul etti ve 50 nefis güzide adamıyla Van'a gelirken Hakkari de Han'ı haber aldı. Van Gölü çevresindeki dağlarda Kepan geçidinde 600 kişiyle bir pusu kurdurdu ve Çomar'ı pusuya düşürdü. Önünün ardının çevrilmiş olduğunu gören Çomar Bölükbaşı hemen atından inerek "Bırak koman yiğitlerim" diyerek bir nara atıp Hakkarililerden 70 adamı derhal düşürdü. Kızışan cenk 5 saat devam etti. Çomar'ın 50 yiğidinden 20'si öldü, 30 adamıyla kaldı. Böyleyken düşmanından 100 adam daha kırdı. Fakat Hakkarililere 2000 kişilik bir imdat gelince hali kötüye sardı. Cümle yiğitleri vuruldu, yanında bir oğlanı kaldı. Bu maceranın sonunu vakayı gözüyle görenlerin ağzından dinleyelim. Yıllarca sonra 1655'te Evliya Çelebi Bitlis'ten Van'a geliyordu. Yol arkadaşlarının arasında Hakkarililer de vardı. Bunlardan biri Van Gölü'ne doğru inen iki Süleymaniye Minaresi boyu yalçın kayaları göstererek işte Çomar Bölükbaşı'nın uçtuğu kayalar burasıdır dedi ve şöylece anlattı. Bütün adamları kırılıp bir oğlanıyla kalınca atının yanına gitti, atın iki gözlerini öptü. Bismillah ey dağlı doğru diyerek atına bindi ve ya Allah sana sığındım diye bir nara vurdu. Atını mahmuzlayıp dolu düzgün kendisini işte şu yalçın kayalardan Van deryasına attı. Atının ayakları yumulmuş, çamar da atın üstünde ata sarılıp büzülmüştü. Paramparça oldu diye mukayyet olmadık ama cüret ve cesaretini de beğendik. İçimizden birkaç kişi, bir iki saatlik yoldur, şu kayaları dolaşalım, varalım leşinden kemerini, kılıcını, tüfeğini alalım dedi. O sırada biri geldi. Bre ne durursunuz, çamar işte atıyla derya içinde yüzüyor, Van Denizi'nin karşı kenarına gidiyor dedi. Hakikatte de atının sağ tarafına asılmış, yüze yüze karşı tarafa pervasızca gidiyorlardı. Bre ümmeti Muhammed dedik, bu çamar bu kadar zamandır bizim Hakkari ocağından bu kadar mal ve kelleler almıştır. Şimdi de 200 adamımızı kırdı, karşı tarafa geçip kurtulursa yarın Yezdan Şir Hanımıza ne cevap veririz? Bazılarımız da acıdık. Böyle yarar yiğidin yoluna canbaş feda olsun. Burada bu kadar adam kırıp atıyla deryada balık gibi yüzer gider. Allah işini onarsın dedik. Birkaç yüz kişi hemen at sırtına düştü. Çomar'ın önünü almaya at bıraktılar. Çomar'ın kendisini deryaya attığı yerden karşıda çıkacağı yere ancak 3 saatte dolaşılır ki Çomar da 3 saatten evvel o kıyıya ulaşamazdı. İlk gidenlerden sonra cümle Hakkari askeri o tarafa at sürdü. Hikmeti Hüda, Çomar bölükbaşı 1000 zahmetle bizimkilerden çok evvel karşıya atıyla beraber çıkar. Ama yine Allah'ın emri bir bataklı çataklı kenara çıkar. Kendi yorgun atı batağa gömülür. Attan inip atı kaldırır, kendi batar. Kendini kurtarır, atı batar. Çizmesini ve çağşırını çıkarıp batakta bırakır. Bir donca yalın ayaktan 1 saat o bataklıktan çıkmaya çalışır. O sırada da bizimkilerin yörük atlıları yetişir. Çomar görür ki ne tüfekten ve ne de oktan fayda yok. Atında da derman yok. Hemen dal satır olup ileri gelen 20 kadar Hakkariliği kaçırır. Yine atının yanına gelerek bir kere ya hey deyip atını kaldırır. O cins atla şöyle bir kişneyip ayağını sağlam toprağa basar. Çomar bölükbaşı hemen atına binip düşmanlarına salar. Ama görür ki atta tabi tüvan kalmamış. Düşmanları da 4 yanını sararlar. Çomar fakir, ıslak, çıplak, şallak mallak, kah atlı kah yaya cenk etmeye başlar. At 5-6 yerinden yaralanır. Atından ümidi keserek yine yaya dal satır. Cenkleşe cenkleşe derya kenarında Süran Baba adındaki bir evliyanın türbesine kadar gitmeye muvaffak olur. Orada pencere deliğinden cenk ederken alnından vurulup şehit olur. Başını kesip Hakkari Hanı'na getirdiler. Yezdan Şirhan yiğit başıdır, hakaret edilmez, götürün cesedini yanına koyun ve o türbenin yanına defnedin dedi. Öyle yaptılar. Çomar bölükbaşının kabrini o civar halkı şimdi yeni bir evliya makamı olarak ziyaret eder. Evliya Çelebi, Çomar'ın kabrini ben de ziyaret ettim. Bir gazi yiğit üstüne kâgir bir türbe yapmış. Çomar bölükbaşının kendini Van deryasına attığı kayanın üstüne de tarihini yazmış. Bu hakir 40 yıl içinde nice cenklerde bulundum. Nice 1000 server gaziler gördüm ama bu Çomar bölükbaşı gibi bahadır ve şeciyer görmedim. Rahmetullahi aleyhi diyor. Abazı Hasan Paşa. Acemi oğlanlı ve Kapıkulu sipahiliğinden sürüp çıkmış ve bazı paşaların hizmetinde bulunmuş, muhtelif yerlerde voyvodalıklar yapmış Abazı Hasan Ağa, ilk büyük şöhretini Isparta'da dağ padişahı Kara Haydaroğlu Mehmet'i ele geçirmekle kazanmıştı. Fakat o zaman umduğu itibarı görememiş, İstanbul'da kendileri de birer şehir şakisi olan Mütegalli ve Yeniçeri ağaları tarafından hatta istiskal edilmişti. Sadrazam Sofu Mehmet Paşa bu hizmeti karşılığı kendisine İçel Türkmen ağalığını vermişti. Yeniçeri ağaları bir eğri külahlı sipariye Türkmen ağalığı çoktur diye itiraz etmişler, fakat Sofu Mehmet Paşa ben verdiğim mansıbı geri alamam diye ayak diremişti. O devirde Türkmen ağalığı senelik geliri mühimce bir vazifeydi. Hazine hakkını İstanbul'a yolladıktan sonra Türkmen ağasına da hayli dünyalık kalırdı. Hatta Sofu Mehmet Paşa Abazı Hasan Ağa'dan hazine için 60.000 kuruş peşin almıştı. Hasan Ağa İstanbul'da bazı nüfuzlu kimselere hediye adı altında ayrıca rüşvetler de dağıtmıştı. Hediyesini alanlar onu hiç olmazsa verdiği paraları çıkarıncaya kadar 3-5 azil belasından koruyacaklardı. Abazı Hasan Ağa İçel Türkmen ağalığında ancak 1 sene kalabildi. Bu 1 sene içinde Sofu Mehmet Paşa idam olundu. Yerine geçen Kara Murat Paşa Ocak ağalarının zorbalığı karşısında istifaya mecbur oldu. Ve mührü Hümayun Melek Ahmet Paşa'ya verildi. Yeni sadrazam da kendisini ağaların kulu kölesi bildi. Abazı Hasan Ağa'yı yeni veziri azlettiren Ocak Ağaları yerine adamlarından birini tayin ettirdiler. Halbuki bir çare Hasan Ağa hazineye yatırdığı para şöyle dursun, sözde kendisini koruyacak olanlara dağıttığı rüşveti bile çıkaramamıştı. Ciğeri dağlandı. Türkmen ağalığı bana hizmetim karşılığı verilmiştir. Hazineye bu kadar 1000 kuruşum geçmiştir, şu kadar hediyeler dağıttım. Bana bu cevrin ve zulmün sebebi nedir diye İstanbul'da Ocak Ağalarına bir feryatçı gönderdi. Ağalar, ona Türkmen ağalığını biz vermedik. Sofu Mehmet Paşa verdi. Yerinden de biz azletmedik, Melek Ahmet Paşa azletti. Hediyelerini de bizden değil, dağıttığı kapılarda arasın dediler. Kalktı İstanbul'a, kendi geldi ve doğruca Melek Ahmet Paşa'nın huzuruna çıktı. Nefsinde bahadır, gözü pek tok sözlü adamdı. Sultanım, sizden size şikayete geldim. Bana olan bu zulüm reva mıdır? Üç tuğlu bir veziri katletmiş, Anadolu ta padişahı olmuş Kara Haydaroğlu Mehmet gibi bir haramiyi başım ortaya koyup tuttum. Getirdim. Şimdi bu hizmetin karşılığı verilen Türkmen ağalığımın parasına göz dikerek beni sana azlettirdiler. Halbuki ben İsparta'da Kara Haydaroğlu'nu basıp yakaladığım zaman elimden kaçan Katırcıoğlu adındaki haydadın bütün suçlarını affettikten başka kendisine bir de valilik verdiler. Dağları tutmuş, yolları kesmiş, kervanlar soymuş ve bunca cana kıymış, kızın oğlanın ırzına geçmiş bir haramiye, üç duğulu paşalık çok değil de, benim gibi eğri külahlı fakat devlete sadık sipahiye Türkmen ağalığı niçin çoktur? Bizim cürmümüz sadakatimiz midir? Hazineye 60.000 kuruşum geçti. Bu kadar harcım masrafım oldu. Şimdi beni hak ile yeksan etmek isterler. Zulümle devlet payidar olmaz dedi. Devrin ricalinden ocak ağalarına dalkavukluğu ile meşhur Deli Birader diye bir adam vardı. O sırada sadrazamın huzurunda bulunuyordu. Veli nimetlerini himaye ile Abaza Hasan ağayı haksız çıkaracak oldu. Ağa, sus bre mendebur diye hakaret etti. Bu sefer söze Melek Ahmet Paşa'nın kahyası Gadde ağa karıştı. Ağa, ayıptır, vezir huzurundasın. Böyle sözler söylenir mi deyince Hasan ağa büsbütün alevlendi. Bre bezirgen kılıklı kumarbaz. Benim sözlerim ayıp değil, ayıp olan bana karşı yapılan haksızlıktır dedi. Gadde ağa, bak şu herife ne yabana söyler der demez Abaza Hasan ağa elini hançerine attı. Kahya'yı güçlükle kaçırıp kurtardılar. Vezirin huzurunda vuracaktı. Büyük bir haksızlık yapmış olduğunu çoktan anlamış olan Melek Ahmet Paşa, mütegalli ve ocak ağalarına karşı hatasını tamir edecek cesarete sahip değildi. Hasan, sözü uzatma, senin ahvaline bir suret veririm dedi ve hadiseyi o gün için kapatmış oldu. Sadrazamın huzurundan çıkan Hasan ağa da soluğu Üsküdar'da indiği sipahi anında aldı. O zamanlar Üsküdar sipahi yatağıydı. Hele ulufe almaya geldikleri Muharrem, Cemaizül Evvel ve Şaban aylarında Üsküdar kapıkulu sipahisiyle dolar dolar boşalırdı. O sırada ulufe zamanı yaklaşmış, sipahiler de kafile kafile gelmeye başlamıştı. At meydanındaki sipahi kırımının acısı hala hepsinin yüreklerindeydi. Ocak ağalarından nefret ediyorlardı. Hadım kardeşi lakabıyla tanınmış Konyalı Hasan ağa, Kör Mehmet ağa, Cündi Yusuf ağa ve daha nice namlı sipahi ağaları ve neferleri Abaza Hasan'ın başına üşüştüler ve onu mütegalli ve ocak ağalarına karşı isyana teşvik ettiler. Sen bir ortaya çık, o zalimlere karşı bütün İstanbul, hatta bütün memleket arkandadır dediler. Bunu haber alan ocak ağaları Üsküdar'dan dağılıp gitsinler, sonra zararını çekerler diye haber yolladılar. Abaza Hasan ağa, burası at meydanı değil, Üsküdar'dır, Anadolu toprağıdır. Aramıza zaten kılıç girecek, ağalarda mertlik varsa bu tarafa geçsinler de görüşelim cevabını verdi. Ocak ağaları bu sefer sadrazamı tazik ettiler. Bu herifin dimağı fesatta, tedariki görülmek gerek dediler. Melek Ahmet Paşa göçsün gitsin diye bir çavuş yolladı. Hasan ağa ona da ya Türkmen ağalığımı geri verirler ya 60.000 kuruşumu dedi.